Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Güzelli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin birlikteyiz.
Bu bölümde iş ortamındaki iletişim becerileri hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
İş yerinde iletişim becerileri her insanın iletişim alanında ve sosyalleşmede ustalaşması gereken en önemli ve pratik becerilerden biridir. Çünkü bu beceriye sahip olmak insanların hayatlarının gelişmesinde önemli bir rol oynar. İş yerinde ilerleme, kariyer gelişimi ve buna bağlı olarak gelir artışı kişinin yaşam standardını tamamen etkiler.
Herhangi bir işte başarı için deneyim ve teknik beceriler gereklidir. Ancak halkla ilişkiler veya diğer bir deyişle iletişim becerileri kariyer başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İletişim alanında yazar ve danışman olan David Parnell'e göre iletişim becerisi, bir kişinin başkalarıyla etkileşime girebildiği ve iyi iletişim kurabildiği farklı niteliklere sahip olmak anlamına gelir. Ona göre bazen bu özellikler iki özellikte özetlenebilir: sevilmek ve iyi bir kişiliğe sahip olmak.
Bu nedenle her kişinin iş alanında ve yerinde ilişkiler kurmak ve iş yerindeki iletişim düzeyini geliştirmek için bir dizi ön koşula ihtiyacı vardır ve bunları karşılaması gerekir. Karşılıklı saygı sadece iş yerindeki iletişim için değil, tüm iletişimimiz için gerekli olan en önemli ilkelerden biridir. Dinleyicilerimizin nerede olurlarsa olsunlar bir insan olduğunu ve bizim ona saygı duymakla, onun da bize saygı duymakla mükellef olduğunu daima aklımızda tutmalıyız. Eğer daha yüksek bir mevkiye sahipsek, bir insanın itibarını daha yüksek bir mevkiden dolayı asla ihlal etmemeliyiz ve birinin elinin altında çalışıyorsak, insan olarak haklarımızı bilmeli ve önemsiz meseleler yüzünden kendimizi önemsiz hale getirmemeliyiz. Saygımız ve itibarımızı sorgulayacak işler yapmamalıyız.
Thank you.
kibar olmak ve terbiyeli davranmak iş yerinde riayet etmemiz gereken bir diğer ön koşuldur. Çünkü insanlar kibar olanlardan daha fazlasını kabul eder. Benlik saygısına ve öz saygıya sahip olmak da çok önemlidir. Her birimizin hayatta izlediğimiz yola göre inançları, inanışları ve kırmızı çizgileri vardır. Konumumuz uğruna asla başkalarına hedeflerimizi ilerletmek için basamak haline getirmemeli ve istemediklerini yapmaya zorlamamalıyız. İş yerinde iletişim ve çalışma ilişkileri hep dengeli bir süreçte olumlu sonuçlanabilir. Sonuca odaklanmak da önemlidir. Uzun vadeli veya kısa vadeli sonuçlara odaklanmak önemlidir. Aslında iş yerinde iletişim ve ilişki kurmaktan amacımız genel anlamıyla kişisel gelişmemize ve iş ve konumumuza yön verecek bir sonuç elde edilmektedir.
Parnell'e göre insanların dünya görüşleri ve sorunlara ilişkin algıları bizimkinden farklı olduğu için sözcüklerimizde anlamsal belirsizliklerden kaçınmalıyız. İletişim ilkelerinin farkında olan kişiler konuşmalarını anlaşılır kılarak konuşmalarında belirsizlikten kaçınırlar. İletişim becerilerindeki bir sonraki husus hoşgörüdür. Başkalarına karşı hoşgörülü olduğunuzda onlara karşı sabırlı olursunuz ve stresli durumlarda çok soğukkanlı olabilirsiniz. Bu nedenle iletişim becerilerinin temel direklerinden birini gözlemleyebildiğiniz söylenebilir. Ayrıca güvenilir olduğunuzda ve hedef kitlenizde bir güvenlik duygusu oluşturduğunuzda işinizde başarılı olacaksınız. Ne zaman ve nasıl empati gösterebileceğini bilmek, iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilecek başka bir iletişim becerisidir.
Tahran Radyosu.
Beden dilinin önemi hakkında ne kadar konuşursak yine az. İlişkinin büyük bir bölümü beden dilinden etkilenir. Ve bu yetenek önemli bir iletişim becerisidir. Aslında insanlarla konuşmasak bile onlarla iletişim kurmak için yeterli değildir. Ayrıca iş arkadaşınız sizinle konuşurken el ve göz hareketlerinize dikkat edeceği de kesindir. İş yerinde dinleyerek ve konuşarak iletişim becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Diğer kişiyi iyi dinleyin. Dinlemenin sadece diğer kişinin söylediklerini dinlemekle ilgili olmadığını, diğer kişinin bakış açısını ve beklentilerini anlamak için beden diline de dikkat etmeniz gerektiğini bilin.
Mizah, başkalarıyla iletişim kurmada çok yardımcı olan başka bir iletişim becerisidir. Gülmekten hoşlanmayan kişi gerilimi ve ihtilafları arttırır. Mizah ile işin baskısını azalttığınızda aslında işinizin ilerleme faktörlerinden birine ulaşmış olursunuz. İş yerinde mutlu olmak iletişiminizi daha etkili hale getirir. Ayrıca muhataplarımızı iyi tanıdığımızda onların durumuna göre konuşmamızı ayarlıyoruz. Bu beceri yani muhatabın tanınması çok basit ve ilkel bir durumda olsa da ancak bunu dikkate almamak tek başına ilişkilerde başarısızlığın bir nedeni olabilir. Aslında her kelimenin bir yeri ve her nüktenin de bir yeri vardır.
Ayrıca sorunları çözmeye aktif olarak yardımcı olmaya çalışın. Her zaman sorunlar söz konusudur. onlarla nasıl başa çıkacağımızı ve sorunu nasıl çözeceğimizi öğrenmeliyiz. İş yerinde aktifseniz, iş arkadaşlarınızın iş yükünü azaltırsanız ve bir iş yerinde iyi bir beceri ve iletişim başarısı sayılır. Ayrıca iyi davranmaya çalışın, teşekkür ederim ve bir şey değil gibi kelimelerin iletişim becerilerinde birçok kullanımı vardır. Gülümsemekle de beraber gelen sözler bize bir şeyi yapma sürecinin sonucundan daha önemli olduğunu hatırlatır. Bu yüzden her zaman iyi davranın ve bu kelimeleri kullanmayı unutmayın.
Her zaman destekleyici olmaya çalışın. İş arkadaşlarınızı cesaretlendirin, mutlu olun ve onları motive edin. Her düzeyde ve seviyede çalışın. Enerjik ve motive insanlarla çalışmayı tercih edenler hep etrafınızda olacaklardır. Açık fikirli olmak aynı zamanda iş yerinde başarı için iletişim becerilerinden biridir. Sadece mesajınızı iletmek yerine diğer kişinin bakış açısını dinlerken ve anlarken açık fikirli olun. Bir kişiyle ve hatta aynı fikirde olmadığımız kişilerle konuşmaya istekli olduğunuzu göstererek daha dürüst ve verimli sohbetler yapabileceksiniz.
İş yerinde başarı için başka bir iletişim becerisi, başkalarıyla olan etkileşimlerinize güvenmektir. Güven, iş arkadaşlarınıza söylediklerinize inandığınızı ve onların da sizi takip edeceklerini gösterir. Özgüven ise basitçe göz teması kurarak veya sert ama samimi bir ton kullanarak gösterilebilir. Soru gibi görünen cümleler kurmaktan kaçının. Ayrıca kaba veya kibirli görünmemeye dikkat edin. Daima diğer kişiyi dinleyin ve ona sempati duyun. Doğru mahkeme başka bir iletişim becerisidir. Bu beceriyi kazanmak için çevremizdekileri ve çevremizdeki dünyayı dikkatlice görmeli ve duymalıyız.
Muhataplarınızı hakkında yeterince bilgi edindikten ve konuşma becerilerinizi güçlendirdikten sonra muhatapları güçlü bir ifadeyle aklınızdan geçeni yapmaya ikna etmenin zamanı artık gelmiştir. Müzakere becerisi yalnızca iş tekliflerini tartışırken ve daha iyi maaşlar ve sosyal haklar alırken değil, aynı zamanda diğer alanlarda da bize yardımcı olur. Bir diğer iletişim becerisi de belagattır. Konuyu ifade etme şeklimizdeki ustalığımız, muhataplar üzerinde en büyük etkiye sahiptir ve onları fikirlerimizi dinlemeye teşvik eder. Belagat becerileri ile etkileşim ve iletişim mümkün hale gelir. Konuşma ve yazma konusunda iyiseniz başarılı olursunuz. Zamanın önemli olduğu ve teknolojinin sürekli iletişim araçlarını geliştirdiği günümüz dünyasında konuları net bir şekilde dile getirmek çok önemlidir.
İletişim becerileri aslında bireysel duyguları tanımak ve bunlara dikkat etmektir. İnsan, duygu ve ruhsal durumunu yeterince bilen kişiler işlerinde daha başarılıdırlar. Bu nedenle insanların yaptıklarından duydukları tatmin ve memnuniyet duygusu iş yerine bağlılıklarını ve katılımlarını belirler. İletişim becerilerini uygulamak işimize ve amacımıza daha iyi bir bakış açısı sağlar. Bugün hem gerçek hem de sanal dünyada yaşıyoruz. Bu iki dünyadaki iletişim becerilerimiz mantıklı ve ilkeli olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce farsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerin devamında Erdebil eyaletinin doğa terapi turizmi alanındaki kapasiteleri hakkında konuşacağız.
Erdebil eyaletinin önemli doğal potansiyellerinden biri de birçok kaplıca ve ılıcaya sahip olmasıdır. Geçen bölümlerde değindiğimiz gibi Serain ilçesi Erdebil eyaleti ve İran'ın en önemli ılıca ve kaplıca merkezlerinden biridir. Viladere veya Biledarak köyü Serain ilçesinin doğal cazip noktalarından biridir.
Viladere köyü doğal cazibeleri iyi ve serin iklimiyle tanınan bir köydür. Bölge ise mineralce zengin kaynarlarca ile ün salan bir bölgedir. Bu yaylak köy Abgerm bölgesinin köylerinden olup deniz seviyesinden 1820 metre yükseklikte bulunmaktadır. Bu köy Serain ilçe merkezinin 3 kilometre uzaklığında yer almaktadır.
Bu yayla hoş iklimiyle Serain'in cazip turistik noktalarındandır. Bu bölge mineralce zengin kaynarcaları, bol ağaçlı ve bitkili dereleriyle yaylak alanlarda yerleştirilen bal kovanlarıyla çok güzel imkanlara sahiptir. İşte bu doğal noktalar bölgenin cazibesini de arttırmıştır.
Bu köyün kaynarcalarının çoğu ise gazlı, soğuk ve yarı sıcak suludur. Bu bölge Serain'e yakınlığı ve güzel manzarası ile tanınmaktadır. Köyde toplam 5 mineralce zengin kaynarca bulunmaktadır. Bu bölgenin kaynakları tedavi açısından Kendovan ve Abali bölgesi su kaynakları ile aynı kategoride yer alıyor. Erdebil'in Viladere kaynarcasının suyu soğuktur. Bu mineral su kaynağının suyu içilebilir. Sıcaklığı ise 17 dereceye kadar ulaşabilir. Geçmişten beri bu gazlı mineral su kaynağı böbrek ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisi için kullanılmıştır.
Biledarak doğal soğuk su kaynağı geçmişten beri yerli halkın yıkanma ve yüzme havuzu olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede uzmanlar da sıcak su ile yıkanmanın ardından soğuk su ile yıkanmanın da sinir sistemine iyi geldiğini düşünüyorlar. Bu yüzden turistler ve yerli halk da serayın ılıcılarının ardından bile darak soğuk su kaynaklarına uğrayıp tedavi için bu kaynaklardan yararlanırlar.
Biledarak Irmağı'nın devamında ise birçok güzel şelale bulunmaktadır. Bu doğal şelaleler leziz ve doyurucu suyu ile dağcılar ve turistlerin hep ilgisini çekmiştir. Güzel yeşillikler, şelalelerden yankılanan su sesi ve kırsal alanda keyifli dinlenmeler ise bu bölgeye gelen turistlerin aklına yazılan hatıralardır.
Erdebil'in Viladere köyü, bal kovanları da bu köyün asıl cazip noktalarından sayılır. Bu kovanların bazıları geleneksel ve eski yöntemlerle çiçeklerin sapıyla yapılmıştır. Kaliteli ve doğal bal ise bu köyün en önemli hediyelik eşyaları ve ürünler arasında yer almaktadır. Köyün farklı noktalarında ise bal satıcıları bulunmaktadır.
Macera perest iseniz o zaman Erdebil'in Viladere köyüne uğradığınızda muhakkak doğal mağaralarına da uğrayın. Bu köyün taştan ve kayadan dağlarının ortasında ise özel mağaralar yer almaktadır. Tabii buraya gitmeden önce muhakkak yerli doğa rehberlerinden yararlanıp güvenlik tavsiyelerine de uymalısınız.
Demin de işaret ettiğimiz gibi Viladere bölgesi dağlık, yaylak bir alandır. Bu yüzden de bu bölgeye en uygun yolculuk zamanı Mart'ın ortalarından Ağustos'un sonlarına kadardır. Bu hoş iklime sahip köy yazın sıcağından uzaklaşmanın en uygun hedef bölgesidir. Viladere köyü Serayın ilçesinden 5 kilometre uzaklıkta ve Erdebil'in 30 kilometre uzaklığındadır. Bu köy başkent Tahran'ın 620 kilometre uzaklığındadır.
Saren şehrinin batısının en uzak noktasında bulunan kaynarca ise asap suyu olarak da bilinen Karasu ılıcasıdır. Bu ılıca 30 metre büyüklüğündeki iki havuza sahiptir. İlk havuz dolduktan sonra ikinci havuz da dolmaya başlar. Suyun sıcaklığı 45 derece santigrat kadardır, debisi ise saniyede 3,5 litre. Suyun tadı biraz kekriktir. Bu ılıcanın suyu kokusuz ve renksizdir. Ilıcadaki anyonlar arasında sülfat, klorür, bikarbonat ve katyonları arasında da sodyum, potasyum ve manyezyuma değinmek mümkün. Ilıcanın suyu sinir sistemine iyi gelip ayrıca romatizmal hastalıklar için de yararlıdır.
İran genelinde en gelişmiş ve en büyük kaplıca komplekselerinden biri de Serayın ilçesinde bulunan İraniyan Su Terapi Kompleksidir. Şehrin girişinde bulunan bu su kompleksi şehrin kalabalık sokaklarında vakit kaybetmenin önünü kesmiş olur ve büyük bir avantaj sayılır. İraniyan kompleksinde turistler kaliteli hizmetlerden yararlanıp yolculuğun yorgunluğunu kolaylıkla atabilirler.
İraniyan kaplıca kompleksinde jacuzzi, su kaydırakları, çocuk havuzları, erişkinlerin havuzları, kuru ve buharlı saunalar, havalandırma ve sirkülasyon sistemleri, rutubet giderici sistem, soyunma odaları, tek kişilik duşlar, Türk hamamı, masaj odaları, tuvaletler, kuaför, kantin, restoran ve kafeterya bulunmaktadır. Kompleksin baylar ve bayanlar olarak ikiye ayrılması ve her iki bölümde de sayılan tüm imkanlardan yararlanılması bu kompleksin diğer ilgi çekici noktalarından sayılır.
Farklı kaynaklarda General ve General isimleriyle de bilinen Serayn ilçesinin kuzey doğusundaki bir başka ilıca da General ilıcasıdır. Bu ilıca aynı ismi taşıyan sokağın yanı başında sokaktan birkaç metre aşağıda yer almaktadır. Bu ilıcanın suyu 2,5 metre çapındaki bir havuzun dibinden akmakta ve debisi saniyede 5,5 litre kadardır. Suyu ekşimsi, renksiz ve asitlidir.
General ılıcasının suyunun anyonları arasında karbonat, klorür, sülfat ve katyonları arasında sodyum, potasyum, manyezyum ve kalsiyuma değinmek mümkün. General veya General Su Tedavi Kaplıcası, Serein şehrinin Sepid Otel Apartmanı'nın bir bölümü sayılır. Bu kaplıca, baylar ve bayanlar için iki ayrı bölüme sahiptir. Kaplıcada bulunan maddeler, kas ve romatizmal hastalıklarına iyi gelmektedir. Kaplıcanın general ismi ile anılmasının nedeni ise Rus bir komutan ve generalin ayaklarının yarasını bu kaplıcanın su ile tedavi ettirmesidir. General Su Tedavi Merkezi kuru sauna, buharlı sauna, jacuzzi, havuz, duş, çocuklar havuzu, soyunma odası ve kantine sahiptir.
Serayn şehrinde bulunan bir başka kaplıca merkezi de Şifa Hamamı Kaplıcasıdır. Birçok yerli ve yabancı turist bu mekana da uğrar. Bu kaplıca iki katlıdır. Birinci katı yerin altında ve ikinci katı ise bulunduğu Velias Caddesi seviyesindedir. Sebelan Su Terapi Merkezi de bu kaplıcanın yanı başındadır. Bu kaplıcanın debisi saniyede 5 litre kadardır. Suyunun sıcaklığı ise 40 santigrat kadar olup renksizdir. Tadı ise ekşimsidir. Önemli katyonları ve anyonları arasında ise bikarbonat, klorür, sodyum, kalsiyum ve benzerine değinmek mümkün. Bu kaplıcanın suyu klorürlü sodyum bikarbonatlı sular kategorisine girmektedir. Bu kaplıcanın kullanılmasının tarihi 1963 yılına da dayanmaktadır. Şifa Hamamı Kaplıcası'nın cilt, sinir sistemi, eklem ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.
Serein şehrinin önemli kaplıca komplekslerinden biri de Atrak Su Terapi Merkezi'dir. Serein şehrinin kuzeyinin en uç noktasında bulunan bu kaplıca, diğer kaplıcalardan farkı çok huzurlu ve özel bir ortama sahip olmasıdır. Atrak Kaplıca Kompleksi, apart otel, park yeri, restoran ve kafeterya sahiptir. Bu çerçevede genel havuz, çocuklar havuzu, kuru ve buharlı sauna, jacuzzi, masaj odası, terapi odası ve havalandırma sistemleri gibi imkanlar da bu kaplıcada görülmektedir. Kaplıca merkezi ise Serein şehrinin Çaldıran Bulvarı'nda yer almaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 12. bölümünü dinlediniz.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizlere şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nezami Gencevi, Şeyh Şahabeddin Suhrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesireddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde yine İran'ın Kameri 5. yüzyılın ünlü şairi Hekim Nasır Husrev Kubadiani'nin yaşamı ve eserlerini irdelemeye devam edeceğiz. Geçen bölümlerde Nasır Husrev'in gençlik çağında divan hizmetlerine girdiğini ve sarayda hizmet verdiğini ve 43 yaşına geldiğinde gördüğü bir rüya ile büyük bir değişim yaşadığını ve hac ziyaretine gittiğini ve vatanından yeri uzak kaldıktan sonra döndüğünü ve muttaki bir insan olarak ibadete ve hikmet alanında çalışmayı başladığını ve saray hizmetlerinden çekildiğini anlattık. Yine dedik ki Nasır Husrev İsmailiye tarikatına yöneldiği için birçok düşman ve muhalif kazandı ve bu yüzden yaşam şartları zorlaştı ve Nasır Husrev daha huzurlu ve her türlü kin ve düşmanlıktan uzak bir yaşam sürdürmek için Bedeşan'ın Yeman yöresine yerleşti. Nasır Husrev 15 yıl bu darlık yörede kaldı ve birçok eserini burada kalem aldı. Nasır Husrev'in en değerli eserlerinden biri ise Seyahatnamesi'ydi. Nasır Husrev çağının tüm bilimlerine özellikle kelam ve Yunan hikmeti ve felsefesine musallat bir bilgindi. Ve bu bilgisi Fars dili ve edebiyatında değerli eserleri yaratmasına vesile oldu.
Nasır Husrev gibi bilgili ve şevkli bir insan uzun ömrü boyunca birçok şiir ve esere imza attı. Ancak bunca eserlerin arasından günümüze sadece kendisine ait olduğundan emin olduğumuz 9 eser geriye kaldı. Bu eserlerden bazıları nesir ve bazıları şiir, nazm tarzındadır. Nasır Husrev'in nesir eserlerini Seyahatnamesi, Hanul Ahvan, Guşayiş ve Rahayiş, Camiatul Hikmeteyn ve Zadul Misafirin gibi eserleri örnek vermek mümkün. Nasır Husrev'in Seyahatnamesi geçen bölümde de anlatıldığı üzere şairin 7 yıllık seyahatinin ürünüdür ve gayet sade bir dille ve nesir tarzında yazılan bir eserdir. Bu eserde yazarın gittiği yörelerin coğrafi koordinatları, tarihi özellikleri ve o yörelerde yaşayan insanların gelenek ve görenekleri gibi çok önemli bilgiler yer alıyor. Nasır Husrev'in diğer nesir eserleri genellikle İsmailiye tarikatının çeşitli inançların açıklanması veya bu inançla ilgili sorulara verilen cevap ve kelamla ilgilidir. Nasır Husrev'in tüm kitapları gayet sade bir nesirle ve eski dille yazılmış ve felsefe ve kelam bilimlerinde kullanılan terimleri bulmak için oldukça uygun bir referans sayılır ve Fars dilinde bu bağlamda sık sık başvurulan bir kaynaktır. Çünkü yazarın kelam üzerinde eserleri tamamen felsefi ve ispata dayalı bir dille yazılmıştır.
Nasır Husrev'in bu tür eserleri arasında Zadül Musafir'in adlı eseri daha önemlidir ve İsmailiye tarikatının kelamı alanında ünlü bir eser sayılır. Yazar eseri Kamere 453 yılında 27 rivayette telif etti. Nasr Hüsrev bu rivayetlerde çeşitli ilimlerden, hislerden, çeşitli eşyalardan, nefis, zaman, mekan, alemin yaratılışı, nefsin bedene nasıl bağlandığı, maad, reenkarnasyon, uhrevi sevap ve ceza ve mükafatın ispatı gibi konulardan söz ediyor. Bu eser İsmailiye tarikatının en önemli felsefe eserlerinden biri sayılır. Eserin telif edildiği dönem ve yazarın dini konumu bakıldığında eserin Fatimi hilafetinin önemli eserlerinden biri olduğu anlaşılıyor. Zadur Musafir'in Fars dilinde en eski felsefe örnek eserlerden biri de sayılır. Biçinde kullanılan felsefi terimlerin nadir terimler olması bu eserin önemini kat kat artırıyor.
Zadul Musafir'in adlı eserde kullanılan nesir, Nasr Husrev'in diğer kelam ve felsefe üzerindeki eserleri gibi Samani dönemine ait nesir tarzıdır ve aynı dönemde telif edilen diğer eserlere kıyasla daha eski bir nesir gibi gözüküyor. Gerçi Gaznevi döneminde Fars dilinin nesir tarzında yapılan değişikliklerin izlerini de bu eserde rastlamak mümkün. Zadul Musafir'in Farsça sözcüklerin bakımından özel önem arz ediyor. Bu kitap, diğer eski eserlerde eşine ender rastlanan çok eski sözcükleri kapsıyor. Nasr Husrev bu kitapta Arapça felsefi terimlere karşı çok güzel Farsça sözcükler türetmiştir. Öyle ki bazıları gerçekten başka eserlerde ender bulunuyor. Yine bu konunun önemi, Zadul Musafir'inde yer alan bazı Farsça sözcüklerin başka hiçbir lügat kitabında bulunmadığı ortaya çıkınca daha da artıyor.
Veçhidin Nasr Hüsrev'in bir başka önemli eseridir. Yazar bu eserde özetle İsmailiye tarikatının kelamla ilgili meselelerini ve ibadetlerin tevil ve batını ve şeriat ahkamından söz ediyor. Ve ibadetlerin ve şeriat ahkamının görünmeyen yüzünü İsmailiye alimlerinden yöntemiyle ele alıyor. Bu kitabı İsmailiye tarikatının tanıtımı olarak nitelemek mümkün. Gerçi eserin hangi tarihte kaleme alındığı bilinmiyor ama her halükarda yazarın gurbet ve göç ettiği dönemde ve Kamer'e 453'ten sonra yazıldığı anlaşılıyor. Çünkü Nasr Hüsrev bu eserinde Zadur Musafir'in dediğinde bazı konulara işaret ediyor ve Horasan diyarında fitne gecesinin karanlığı, bu diyarda iman nurunun kopuşu ve evliyaların sözünün geçmemesi ve dindarlıkları zayıf olan insanlardan söz ediyor. Nasr Hüsrev bu eserine irşad bakımından özel önem verdiği anlaşılıyor. Öyle ki eserin ön sözünde şöyle yazıyor. Bu kitabı okuyan her akıllı insan dini tanır ve tanıyarak uygular. Yazarın bu eseri uzun süre bulunmaz olmuştu. Fakat sonunda iki nüshası Rus bilgin Zarubin tarafından Afganistan'ın Bedeşan yöresinde Şangan İsmaililerin arasında bulundu. Hasan Tagizade ise Hicri Şems'i 1301 yılında Zarubi'nin bulduğu Nusula'dan birinin kopyasını Berlin'e götürdü ve Profesör Brown adlı bilginin yardımıyla bastı.
Camiatul Hikmeteyn'de İranlı büyük şair ve hekim Nasr Husrev'in bir başka nesir tarzında eseridir. Ve Dr. Muhammed Muin ve Henry Carbon'un çabaları ve Farsça ve Fransızca yazdıkları ön sözlerle Hicri Şems'i 1333 yılında Tahran'da basıldı. Bu kitap Nasr Husrev'in Hoca Ebul Heysam Ahmet bin Hasan Corcani'nin Farsça kaleme aldığı felsefi kasidesi üzerinde yazdığı bir şerhtir. Nasr Husrev bu şerhi Kameri 463 yılında Bedehşan emiri Şemseddin Ebu'l-Maali bin Esed'in ricası üzerine yazdı. İsmaili şair ve hekim Ebu'l-Heysam 82 beytlik felsefi kasidesinde bazı soruları gündeme getirmiş ve kendisi de İsmailiye tarikatına mensup olan Bedehşan emiri Nasır Husrev'de Yemgan'da ikamet ettiği dönemde bu sorulara cevap vermesini istemişti. Bu önemli fikri eser böylece kaleme alındı. Camiatul Hikmetin adlı eser Yunan hikmeti ve İsmailiye inanç ilkelerini içeren bir kitaptır. Nasır Husrev, Cercani'nin yazdığı şiire verdiği cevapta kelam ve felsefe tevillerinden yararlanmıştır. Bu eser içinde barındırdığı kelam ve felsefe ile ilgili terimler ve Farsça bileşik sözcükler yüzünden büyük ilgi görmüştür.
Nasır Husrev'in diğer iki nesir tarzında eseri Hanul Ahvan ve Guşayiş ve Ruhayiş adlı eserleridir ki birincinin el yazması Ayasofya Camisi'nin kütüphanesinde saklıdır ve 1940 yılında Yahya Haşab bu eserin bir kopyasını Kahire'de bastırdı. İkinci kitap Said Nefisi tarafından ve 1950 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde yayınlandı. Her iki Risale-i Dini temalı eserleridir. Nasır Husrev, Guşayiş ve Rahayiş adlı eserde bir din kardeşinin 30 sorusuna cevap veriyor. Yazarın eserlerini inceleyen uzmanlar bu eserin Nasır Husrev'in kendi çağının İsmailiye tarikatını izlediğinin açık işareti olduğunu belirtiyor. Nasır Husrev bu risalede 30 soru ve cevabı gayet sade ve mantıklı bir dille bir araya getirmiş ve eseri mümin ve pak kalpli insanlara nefislerini kurtaran ve sorunlarını çözen bir eser olarak tanıtmıştır.
Bu eserlerden başka yine Nasır Husrev'in Bostanul Ukul, Miftah ve Misbah, Delilul Mutahayyirin, Lisanul Alem, İhtiyarul İmam ve İhtiyarul İman ve diğer bazı eserleri vardır ki günümüze dek ulaşamamıştır. Gerçi bu eserlerden başka Nasır Husrev'e ait olduğu söylenen bazı eserler de vardır. Fakat uzmanlar bu konudan pek emin değiller.
Muhterem dinleyiciler, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefailer başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 40. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde başladığımız Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Ulul Azm peygamberleri tanıttığımız sohbetimizin devamında Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşamından bazı bölümlerini anlattık ve dedik ki o Hazret Yüce Allah'ın inayeti sayesinde Firavun sarayında büyüdü ve gençlik çağına geldiğinde Medyen kentine gitti ve orada ilahi peygamberlerden Hazreti Şuayb'ın yanında kaldı ve kızlarından biriyle evlendi. Hazreti Musa Midyan'da bir süre eşiyle birlikte yaşadı ve çobanlık ve besicilik yaptı ve aynı zamanda Mısır'a dönmek ve Firavun'un zulmü altında yaşayan kavmi İsrail oğullarını kurtarmak için fırsat kolladı. Sonunda ve Medyen'de 10 yıl ikametin ardından Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'a dönmeye karar verdi ve bu ülkenin yolunu tuttu. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinin 9 ila 36. ayetleri ve yine Kasas suresinin 29 ila 35. ayetlerinde Hazreti Musa aleyhisselamın yaşamının bu dilimini işaret ediyor. Hazreti Musa Mısır'ın yolunda ailesiyle birlikte ilerlerken karanlık ve soğuk bir gecede çölde yolunu kaybetti. Ayaz ve soğuk hava Hazreti Musa ve ailesini iyice eziyet etmeye başlamıştı. O sırada Hazreti Musa çok uzakta, Tur Dağı'nda bir ateş gördü ve ailesine şöyle dedi: "Bekleyin, eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum," demişti. Hazreti Musa ateşe yaklaştığında bir nida geldi. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor: "Oraya vardığında kendisine tarafımızdan "Ey Musa!" diye seslenildi. "Muhakkak ki ben, evet ben, senin Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın." Kur'an-ı Kerim maceraya şöyle devam ediyor: "Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl." Hazreti Musa bir ses ona "Ben senin Rabbinim" dediğini duydu ve bu sesin sahibi ve gerçekte kendisiyle konuşan sesin alemleri yaratan yegane, bilge, güçlü ve tedbirli Allah olduğunu anladı. Bu gelişmenin ardından Hazreti Musa'ya vasfedilemez bir şevk ve coşku sardı. Yüce Allah Hazreti Musa'ya şöyle buyurdu: "Şu sağ elindeki nedir ey Musa?" "O benim asamdır," dedi. "Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Allah, yere at onu ey Musa," dedi. Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Bu manzara ile karşılaşan Hazreti Musa korktu ve geri çekildi. Ancak Allah buyurdu: "Al onu, korkma. Biz onu şimdi ilk haline sokacağız." Bu ilk mucizenin ardından Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın bir başka mucizesini işaret ediyor ve şöyle buyuruyor: "Bir de elini koltuğunun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere. Kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim." Yüce Allah bu mucizeleri Hazreti Musa'ya verdikten sonra ona bu açık mucizelerle Firavun'un yanına gitmesini emretti. "Firavun'a git, çünkü o iyice azdı." Yüce Allah bu emri üzerine Hazreti Musa şöyle arz etti: "Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benim doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum." Allahu Teala Hazreti Musa'nın talebini icabet etti ve şöyle buyurdu: "Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve siz öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz, mucize yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz." Ve böylece o karanlık ve soğuk gecede ve o kutsal topraklarda nübüvvet sorumluluğu Hazreti Musa'ya verildi ve böylece o Hazret peygamberlik makamına nail oldu. İşte bu noktadan itibaren Hazreti Musa aleyhisselamın İsrail oğullarını kurtarmak için tarihi rolü başladı. Bu süreçte ilginç nokta, Hazreti Musa'nın hareketinin hemen başında Mısır toplumunun başı yani despot ve müstekbir Firavun'u ve iktidarını hedef aldı. Aslında enbiyanın ve beşeri toplumların muslihlerinin fasık ortamları ıslah etmek ve toplumlarda köklü değişim yaratmak için o toplumların ekonomi, siyasi ve kültür gibi alanlarını kendi ellerinde bulunduran zorbaları ve zalim hükümdarları ıslah ederek işe başlamaları gerekir. Hz. Musa öyküsü de gerçekte zalim güçlerle mücadelede gidilecek yolu ve yönü gösteriyor. Zira milletlerin bedbahtlığı ve sıkıntıların başlıca nedeni Firavun sıfatlı zalim hükümdarlar ve yöneticilerdir. Nitekim bu zümre ıslah olmadıkça milletler de iflah olmaz ve gerçek mutluluk ve saadete kavuşamaz. Hz. Musa nübüvvet fermanını teslim aldıktan sonra Mısır'a gitti ve büyük risaletin mesajını kardeşi Harun'a iletti. Yüce Allah, Hz. Musa ve kardeşi Harun'a Firavun ile karşılaştıklarında onunla yumuşak dille konuşmasını emretti. Çünkü Firavun ikazı idrak edebilir ya da Allah'tan korkabilirdi. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya tavsiyesinde Firavun'a yumuşak davranmasını ve konuşmasını ama aynı zamanda söyleyeceklerini açık ve net bir şekilde beyan etmesini, çünkü Firavun onun mantıklı delillerini kabul ederek iman edebileceğini ya da ilahi cezadan ve gücünü kaybetmekten korkarak teslim olabileceğini ve muhalefet etmeyeceğini buyurdu. Öte yandan Hazreti Musa ve kardeşi Harun, kibirli Firavun'un onların sözünü dinlemeden erken davranması ve şiddete başvurmasından veya onların mesajını duyar duymaz, beklenmedik ve sert bir tepki vermesinden ve böylece onlara verilen görevin başarısızlık tehlikesiyle karşı karşıya gelmesinden korkuyordu. Ancak Yüce Allah kesin bir ifadeyle onlara asla korkmamalarını ve kendisi her an onlarla birlikte olduğunu ve her şeyi görüp duyduğunu buyurdu. Sonunda Hazreti Musa ve kardeşi Harun, Firavun'un yanına gittiler. İki kardeş uzun süre uğraştıktan sonra sonunda sarayın içine girmeyi ve Firavun'la karşılaşmayı başardı. O sırada Firavun'un adamları ve yakınları da çevresindeydi. Şimdi maceranın devamını Firavun'un sarayında takip edelim. Hazreti Musa, Firavun sarayının ihtişamına ve azametini hiç aldırış etmeden ve bundan etkilenmeksizin davetini ilan etmeye başladı ve şöyle dedi. Ey Firavun! Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bu sözler, Hazreti Musa'nın bu merhalede Firavun'la ilk karşılaşmasıydı. Aslında Hazreti Musa'nın ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim demesi Firavun'a bir nevi savaş ilanıydı. Çünkü bu cümlenin anlamı Firavun ve ilah olduklarını ilan edenlerin hepsi yalancı olduğu ve ancak yegane Allah, alemlerin Rabbi olduğuydu. Hazreti Musa söze şöyle devam etti. Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle bırak. Aslında bu mesele Hazreti Musa'nın risaletinin bir bölümüydü ve İsrail oğullarını Firavun ve adamlarının zulmünden kurtarması ve esaret ve kölelik zincirlerini kırması gerekiyordu. Çünkü İsrail oğulları o dönemde aşağılık köleler gibi Mısırlı Kıptilerin pençesinde esir olmuştu. Firavun dedi ki, ben seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Aslında Firavun bu sözleriyle Hazreti Musa'nın minnet borcunu hatırlatmaya çalışıyordu. Firavun sözüne şöyle devam etti. Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Burada Firavun bu sözleriyle Hazreti Musa'yı bir nevi fişlemek ve sonuçta mahkum etmek istiyordu. Fakat Hazreti Musa Firavun'un suçlamalarını duyduktan sonra şöyle cevap verdi. Ben o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Bundan sonra Firavun ve Hazreti Musa arasında bir diyalog yaşandı. Kur'an-ı Kerim bu diyaloğu şöyle anlatıyor. Firavun şöyle dedi. Alemlerin Rabbi dediğin nedir? Musa cevap verdi. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Buna karşın Firavun, Hazreti Musa'nın açık ve mantıklı sözlerine rağmen gaflet uykusundan uyanmadı ve etrafında bulunanlara "İşitiyor musunuz?" dedi. Gerçekte Firavun bu gibi alaylı ve aşağılayıcı ifadelerle Hazreti Musa'nın sözlerinin orada bulunanları etkilemesini engellemeye çalışıyordu. Fakat Musa dedi ki, "O sizin de Rabbiniz. Daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Ancak Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir," dedi. Hazreti Musa ise söze devamla şöyle dedi. Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. İşte bu noktada Hazreti Musa ile Firavun arasındaki tartışma iyice kızıştı. Gerçekte Firavun, Hazreti Musa'nın daveti ve dayandığı deliller onun hükümetini ve iktidarını sarsacağını ve zayıf düşüreceğini biliyordu. Kur'an-ı Kerim maceranın devamını şöyle anlatıyor. Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim, dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı, dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu, diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa apaçık koca bir yılan oluvermiş. Elini de koynundan çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, nur saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere bu dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini eyle ve sihirleri toplayıcı görevleri gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast. Bugün sizlere Persepolis'ten bahsetmek istiyorum. Evet, Taht-ı Cemşid olarak bilinen eşsiz saraylar ve anıtsal yapılara sahip İran'ın turistik cazibe merkezi olan bir şehir. İnşa edilişinin üzerinden 200 yılı aşkın yıl geçmişti ki Büyük İskender gelip burayı ateşe verdi. Bunu bazen inkar edilemez, bazen de spekülasyonların eşlik ettiği bazı tarihi anıtlardan bilmekteyiz. Bazıları Büyük İskender'in bunu kazara yaptığını belirtirken bazıları da bilerek yaptığını söylüyor. Her halükarda bilerek ya da bilmeyerek tarihin büyük bir bölümünü ateşe verdi. Evet, Persepolis'ten bahsediyorum. Taht-ı Cemşid olarak bilinen eşsiz saraylara ve anıtsal yapılara sahip bir şehirden. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarih Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde sizlere Persepolis Antik Kenti'ni tanıtmanın yanı sıra İskender ve bu değerli spekülasyonun ateşe verilmesinden bahsedeceğiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Persepolis şehrinin ve Persepolis Saray Kompleksinin inşaatına milattan önce 515 ila 518 yılları arasında başlandı. Bu emri Ahmen'in şanidanının güçlü krallarından Büyük Dariuş olarak bilinen 1. Dariuş verdi. Milattan önce 487 ila 522 yılları arasında hüküm sürmüştür. Onun amacı tüm Ahmeniş İmparatorluğu'nun ana hazinesini, el yazmalarını ve sanat eserlerini orada tutabilmek için İran'da yeni bir başkent inşa etmekti. Bu kompleksin ve şehrin geri kalanının inşası Dariuş'un oğlu Kiserkes M.Ö. 465-486'da hüküm sürdü. Ve Kiserkes'ten sonra diğer Ahmeniş kralları özellikle de onun oğlu ve halife 1. Erdeşir döneminde daha büyük ölçekte devam etti. Şehre ve saraylara daha özel mimari yapılar ve süslemeler eklediler. Perse şehrinin binaları ve sarayları zamanlarının mimari şaheserleri olarak kabul ediliyor ve muhteşem bir ihtişam sergiliyordu. 1. Dariuş Pars'a şehrinin konumunu belki de önceki krallardan farklılığını göstermek istediği için Dariuş başkenti Pasargat'tan uzakta kasıtlı olarak uzak bir bölgede seçmişti. Pars'a şehrinin haritası Kraliyet Sarayı'ndan Apadan'a Büyük Salon'a kadar saraylar ve büyük binalarla Dariuş'un saltanatının ihtişamını tam olarak gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Haleflerinin bu koleksiyona eklediği binalarda kendi zamanlarının mimari şaheserleri olarak da kabul ediliyordu. Mervdeş, İran'ın güneyindeki Şiraz şehrinin kuzeybatısında bir yerde Pars'a şehrinin kurulduğu bölgenin adıdır. Dariuş, 125 bin metrekare alana ve 20 metre yüksekliğe sahip olan bu yere çok büyük bir son duruma Eyvan inşa etti. Bu platformun üzerine de 60 metre uzunluğunda ve 19 metre yüksekliğinde 72 sütun yükseltilmiş danışma salonu, Kraliyet Sarayı ve Apadana Umumi Salonu inşa edildi. Apadana'nın başlıkları kralın gücünün ve bu konumdaki ilahi varlığının simgesi sayılan çeşitli hayvan heykelleriyle süslenmiştir. Apadana Salonu'nun ihtişamı ise ziyaretçilerin önünde kendilerini küçük ve alçak görünümlü hissetmelerine neden oldu ve bu sarayın konukları ise İran İmparatorluğu'nun gücü ve ihtişamı karşısında şaşkına döndüler. Dariush Persepolis'in inşaatı tamamlanmadan önce öldü ve işin devamı kendisine muhteşem bir saray inşa eden ve her iki yanında ise iki büyük Lamassu heykelinin bulunduğu tüm milletlerin kapısını inşa eden Haşayar Şah'a bırakıldı. Bu kapı 25 metre uzunluğunda ve 18,5 metre yüksekliğinde 4 büyük sütuna sahip olan büyük salonun girişiydi. Bu salonun çatısı sedir ağacından yapılmış, duvarları parlak renklere boyanmış, kapıları ve çerçevelere de oyulmuştu. Antik tarihçi Diodorus Siklosos, Pars'a şehrine dünyanın en zengin şehri olarak tanımlamaktadır ve diğer tarihçilerin bu şehir hakkındaki görüşleri de büyük ölçüde bu tanımlamayı yansıtıyor. Bugün neden o devasa binalar ve yapılar yok oldu ve geriye sadece sütunları kaldı? Macera Haşayar Şah'ın M.Ö. 480'de Yunanistan'ı işgal etmesiyle başladı. Bu İran'ın Yunanistan'a ikinci işgaliydi. Bu baskında ise birçok şehir, köy ve tapınağın ateşe verildi belirtiliyor. Haşayar Şah Yunanistan'daki ilerleyişi Salamis Deniz Savaşı'ndaki ve kısa bir süre sonra Platya Savaşı'ndaki yenilgisiyle durduruldu. Yunanistan'ın M.Ö. 480 yılında İran tarafından işgal edilmesi uzun süre Yunanlıların tarihi hafızasında kalmış ve daha sonra tarihçiler tarafından Büyük İskender'in Persepolis'i yakma bahanelerinden biri olarak kullanılmıştır. M.Ö. 330 yılında Ahomeneşli 3. Dariush'a Gaugamel Savaşı'nda kazandığı zaferden sonra tüm İran İmparatorluğunu ele geçirdiği belirtiliyor. Dariush'u yendikten sonra İskender başkenti Pars'a şehrine ilerledi ve şehri ve hazinelerini yağmaladıktan sonra Büyük Persepolis Sarayı'na yüzlerce yıllık eski İran sanat eserleri ve el yazmalarının yanı sıra bu muhteşem sarayı ateşe verdi. Pars şehrine İran İmparatorluğu'nun mücevheri haline getiren koleksiyon sarayları ve devasa salonları yok etti. Aslında ihtişamı dünya harikası olan bir şehre girdi. Ancak ayrılırken geride Persepolis harabelerinin toprak ve taşlarının arasında kalan son sütunlara gönderme yaparak sonraki nesillerin 40 sütunla yer dediği bir harabe bıraktı.
İskender'in zaferden sonra sahibi olduğu büyük şehri tam olarak neden yok etti? Antik tarih yazarlarının yüzlerce yıldır cevabını bulmaya çalıştığı sorulardan biridir. Büyük Perse şehrinin yakılmasına ilişkin en ünlü raporlardan biri Diodorus Siculus tarafından yazılmıştır. O, Bibliotheca Historica adlı kitabında bu olay hakkında şöyle yazıyor. İskender, Makedonlar için Asya'nın tüm şehirlerinin en büyük düşmanı olan Pers İmparatorluğu'nun başkenti Pers şehrini ele geçirdi ve Kraliye Sarayı hariç orayı yağmalamaları için askerlerine verdi. Persepolis dünyanın en zengin şehriydi. Bu şehrin sakinleri uzun süre boyunca her türlü değerli eşyayı evlerinde biriktirmişlerdi. Makedonya askerleri bütün evleri işgal etti. Tüm erkekleri öldürüp her türlü değerli ve pahalı eşyalarla dolu evlere yağmaladılar. Çok miktarda altın ve gümüş ve çok pahalı ipliklerle işlenmiş değerli giysiler de ganimet olarak alındı ve hepsi de fatihlere verildi. Ancak ünü tüm dünyaya yayılan Büyük Kraliye Sarayı yerle bir edildi. Makedonlar bütün günü yağmalayarak geçirdiler ama yine de aşkgözlülükleri bitmedi. Sıra kadınlara geldiğinde onlara da üzerlerindeki tüm mücevherleri ve süs eşyaları ile birlikte zorla sürükleyip köle ve esir muamelesi yaptılar. Persepolis bir zamanlar refah ve zenginlik açısından diğer tüm şehirlerden üstün olduğu gibi şimdi de karanlığın ve sefaletin yoğun olduğu tüm şehirleri de geride bırakmıştı. İskender'in kendisi Kraliyet Kalesi'nin üst kısmına gitti ve orada bulunan hazineleri de ele geçirdiler. Sandıkları altın ve gümüşle doluydu. Zira Persler'in ilk kralı Darius'un zamanından beri toplanan tüm haraçlar onların içinde saklanıyordu. Altın miktarının gümüş cinsinden ölçülmesiyle hazinelerin toplam varlıkları 2500 tona ulaşıyor. İskender, ordunun masraflarını karşılamak ve geri kalanını Susa'da sıkı koruma altına tutmak için bu paranın bir kısmını yanına almaya karar verdi. Bu nedenle Babil, Susa ve Mezopotamya'dan gelen elçiler yük taşımak için çok sayıda katır getirmişlerdir. Ayrıca İskender'in bu kadar altın ve gümüşü istediği yerlere gönderebilmesi için 3000 devede yüklemişlerdi. O, kasaba halkına şiddet ve nefretle davranıyor, onlara zerre kadar güvenmiyor ve Persepolis'in tamamen yok edilmesini istiyordu. İskender kazandığı zaferlerden dolayı çeşitli spor müsabakalarının eşlik ettiği büyük bir kutlama düzenledi. Bu kutlamanın yapıldığı günlerde tanrılara çok sayıda kurban sunup dostlarını ve akrabalarını özel ilgiyle ağırladı. İskender'in adamları eğlenirken ve sarhoşluğun onlar üzerinde etkisi artınca şiddetli bir cinnet onları yakalayıverdi. Orada hazır bulunan kadınlardan biri olan Makedon General Plotmen'in Atinalı sevgilisi Thais yüksek sesle şöyle dedi. İskender'in Asya'daki en büyük zaferi İranlıların gurur kaynağı olduğu sürece Kraliyet Kalesi'ni onlarla birlikte yıkmak ve tüm sarayları yok edilinceye kadar kadınların eliyle ateş vermek olacaktır. Onun bu sözleri ise aklını tamamen kaybetmiş sarhoş gençlerin kulaklarında yankılandı ve işlerinden birinin saldırıyı yönetmek için hemen bir meşale istemesi ve diğerlerine de ellerine meşale almaya ve ses kesen Yunanlıların tapınaklarına ve kutsal mekanlarına yönelik hareketlerinin intikamını almaya teşvik eder. Bu haykırışlara orada bulunan diğerlere de katılarak bu işi hak eden tek kişinin İskender olduğunu haykırdılar. Bu sözler şahı da heyecanlandırdı ve böylece hepsi ayağa kalkıp dışarıya çıktılar. Ve bütün orduya gelip Dinios onuruna yapılacak zafer yürüyüşüne katılmalarını söylediler. Göz açıp kapanıncaya kadar çok sayıda yanan meşaleler her tarafı sardı. Meclisi şenlendiren kadın müzisyenler trompetlerini alıp Thais önderliğinde kralı saldırı ve isyana davet eden şarkılar söylediler. İskender'den sonra yanan meşalesini kraliye sarayına atan ilk kişi Thais oldu. Diğerleri de aynı şeyi yaptılar ve çok geçmeden tüm saraylar alevler içinde kaldı. Lucius Flavius Arrian bu olayla ilgili raporu diğerlerinden daha farklıdır. Arrian, İskender'in istilasına ilişkin açıklamasını her ikisinin de görgü tanrı olduğunu iddia etti. Ptolemy ve Aristobulus'un ilk elden kaynaklarına dayanarak yazdı. Ona göre İskender'in fatihlerine dair en güvenilir kayıtları Ptolemy ve Aristobulus yazmışlardı. Zira Aristobulus, İskender'in savaşlarında bizzat vardı ve Ptolemy bu ayrıcalığa ek olarak kendisi de bir kraldı. Ve bir krala yalan söylemek İskender'in savaşlarından daha fazla bir rezalet olarak biliniyordu. Arrian'a göre Persepolis'e ateşi vermenin nedenleri o kadar açıktı ki açıklanmasına gerek bile yoktu. Bu yüzden gördükleri ve duyduklarından fazlasını anlatamadı. Ona göre Pars şehri Atina'nın M.Ö. 480'de İranlılar tarafından yakılmasına misilimi olarak kasıtlı ve bilinçli olarak ateşe verilmişti. O şöyle yazıyor. İskender Yunanlılardan intikam almak için Persepolis sarayını yaktı. Çünkü Persler Yunanlıların tapınaklarını ve şehirlerini ateş ve kılıçla yok etmişlerdi. Ptolemy ve Aristobulus'un toplantı ve kundaklamaya yol açan taraf hakkında tek kelime bile etmemesi nedeniyle Arrian böyle bir toplantının olmadığı sonucuna varır. Ancak kendisi de o dönemde İskender'in yanında olan en güvenilir yazarların bile şüphesiz çok iyi aşina olmaları gereken ünlü olaylar hakkında çarpık anlatımlar verdiklerini belirterek Taht-ı Cemşid'in yakılmasının asıl nedeni belki de hiçbir zaman bilinmeyecektir ifadelerini kullanıyor. O her halükarda İskender'e motivasyonu ne olursa olsun ertesi sabah yaptığı eylemden pişman oldu ve bu pişmanlığın yükünü kısa ömrünün sonuna kadar taşıdığı belirtiliyor. Pars şehrinin yıkımına eski İran'ın büyük ilgi, sanat ve kültür kaynaklarının da kaybı eşlik etti. Keçi derisi parşömen üzerine yazılan eski Zertüş metinleri, sanat eserleri, harılar ve diğer değerli kültürel eserlerle birlikte kayboldu. Ancak divanenin kil tabletler üzerinde çivi yazısı ile kazdığı yazılar arkeoloji kazılarda toplarken çıkana kadar ateşte pişirilerek moloz altında çömlek şeklinde kalmış ve bize İran İmparatorluğu hakkında değerli bilgiler sağlamıştır. Elbette Persepolis yangınında kaybedilenlerin yeri kesinlikle doldurulamaz. Bu yüzden Persepolis'in neden ve nasıl yok edildiği meselesi o kadar da önemli olmamalıdır. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerine bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde İran tarihinin bir başka hazinesini sizlere tanıtacağız. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.